Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve derginin Gönül Bahçesi'nden Sohbetler bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler, Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 6 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur: "Gönlün her an bir yerlere kayıyorsa, yalnız da olsan bir safa göremezsin. Malın, mevkiin, ticaretin, ziraatin olsa da, gönlün Allah'la olduktan sonra halvette, yani tek başına Allah'a ibadet için tenha bir yere kapanmış sayılırsın. Tasavvuf, dünyadan ele tek çekmek değil, dünyevi arzuları kalbe sokmamaktır. Gönül tahtını daima Cenab-ı Hakk'a tahsis edebilmektir. Her halükarda kalben Allah'la beraber olabilmektir." Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri tarafından tespit edilen ve Nakşi tasavvuf terbiyesinde mühim bir yeri bulunan 11 esasdan biri, halvet der encümen, yani halk içindeyken de Halık'la beraberlik şuurunu muhafaza etmektir. Zahiren toplum içinde beşeri münasebetleri sürdürüp günlük işlerle meşgulken de kalbin Hak Teâlâ ile beraber olmasıdır. Nakşilikte içtimaileşmek, bilhassa cemaatle namazlara ve sohbetlere devam etmek mühim bir esastır. Bu sebeple tenha bir yerde inziva hayatı yaşamak değil, toplum içinde Hak Teâlâ ile beraberlik şuuruyla yaşamak daha makbul ve faziletli görülmüştür. Şu hadise ne kadar manidardır. Ashab-ı kiramdan biri içinde tatlı su gözesi bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Burası çok hoşuna gitti ve "Keşke insanlardan ayrılıp şu vadide otursam ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin almadan bunu asla yapmam" dedi. Sonra arzusunu Efendimiz'e anlattı. Resulullah Efendimiz, "Böyle bir şey yapma. Çünkü sizden birinin Allah yolunda çalışıp gayret sarf etmesi, evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir" buyurdu. Demek ki Allah yolundaki gayretlerin ve birçok içtimai ibadetin ifası da ancak toplum içinde bulunmakla mümkündür. Gönüller Allah'la beraber olduktan sonra topluma karışıp dünya işleriyle meşguliyetin manevi hayata hiçbir zararı yoktur. Fakat dünyanın işgal ettiği bir kalple ibadetin dahi mahsuru çoktur. Mesela hakkı verilerek eda edilen bir namaz müminin miracıdır. Fakat huşu dolu rükulara, vecd içindeki secdelere, yani miraç ufkunda kılınan namazlara bugün ne kadar muvaffak olabiliyoruz? Maalesef ruhlar bu vecd ve istirakın manevi hazından ekseriyetle mahrum halde. Zira gönüller dünyevi arzu ve telaşların mezbelesine dönmüş durumda. Bir tüccar İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine sorar: "Benim de atlarım, kervanlarım var, sizin de. Ancak benimkiler namaz kılarken beni çok meşgul ediyor. Bir türlü onları düşünmekten kendimi alamıyorum. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz?" İmam-ı Azam Hazretleri şu hikmet dolu cevabı verir: "Ben onları kalbime değil, ahıra bağlıyorum." Demek ki namaza duracağımız zaman mümkün olduğu kadarıyla gönlümüzü masivadan arındırmaya gayret etmeli, ilahi huzura çıktığımızın idrakiyle tekbir almalıyız. Çünkü namazda bedenin kıblesi Kâbe olduğu gibi gönlün kıblesi de Cenab-ı Hak olmalıdır. Diğer taraftan kalbi işgal etmemesi gereken dünyanın ne demek olduğunu da doğru anlamak icap eder. Zira Hazreti Mevlana der ki, "Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa para, kumaş, aile ve evlat sahibi olmak değildir. Seni oyalayıp Hak'tan gafil kılan ne varsa senin dünyan odur." Dolayısıyla kalbi Allah'la olan bir müminin dünya ile meşguliyetinin hiçbir mahsuru yoktur. Hatta kimseye yük olmamak, muhtaç din kardeşlerine yardımcı olmak ve Allah yolundaki gayretlere daha çok destek verebilmek için halisane bir niyetle helal yollardan çalışıp kazanmak son derece faziletli bir davranıştır. Mahzurlu olan Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ve kulluk vazifelerini ihmale götürecek kadar dünya meşgalesinin esiri olmaktır. Arif bir mümin, malıyla hayır hasenat yaparak Cenab-ı Hakk'a daha da yakınlaşabilmenin iştiyakı içinde olur. İnfak etmenin ruhuna verdiği lezzetle hayırlarını artırdıkça artırmak ister. Gafil biri ise malının tiryakisi olur. Bir gün bırakıp gideceği, ahirette de hesabını vereceği servetini sürekli artırmanın ihtirası içinde ömrünü tüketir. Unutmayalım ki mülk Allah'a aittir. Kul ancak bir emanetçidir. Bu şuur ve idrake sahip olan bir kulun Cenab-ı Hak'la kalbi irtibatı kuvvetlenir. Bunun zıddına eğer mülk benim demeye başlarsa manen felake sürüklenir. Karun da mülk benim dedi. Ben kendi bilgi ve becerimle kazandım deyip Allah'ın emri olan zekatı vermeyi reddetti. Yani malına olan aşırı düşkünlüğü sebebiyle Allah'a kul olmayı unuttu. Cenab-ı Hak da onu servetiyle beraber yerin dibine gömdü. Velhasıl esas dikkat edilmesi gereken husus dünya metalarına sahip olup olmamak değil, dünyanın kalbe sahip olmasına müsaade etmemektir. Hiçbir dünyevi menfaat uğruna Hakk'a kulluktan taviz vermemektir. Varlığın da yokluğun da değiştiremediği istikamet ehli bir mümin olabilmektir. Nitekim sahabe efendilerimiz ülkeleri fethetti, beytülmal hazinelerle doldu. Fakat ashab-ı kiramın evlerinin geometrisi ve dekoru değişmedi. Yani rüzgar ister kıtlık ister bolluk yönünden essin onların istikametini değiştiremedi. Onlar yine şahsi hayatlarında kifayet miktarına kanaat edip ihtiyaç fazlasını infak ederek esas hayat olan ahirete hazırlık şuuruyla yaşadılar. Velhasıl tasavvuf da bir lokma, bir hırka anlayışı değildir. Bilakis lokma kaygısından ve hırka ihtirasından kalbi muhafaza etmektir. Allah için çalışıp kazanmak ve bütün nimetleri Cenab-ı Hakk'ın yakınlığına vesile kılmaya gayret etmektir. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, "Sana bir zarar verilirse tahammül et, zira affetmekle günahtan temizlenirsin." Hak dostları ilahi ahlakla ahlaklanmış kimselerdir. Cenab-ı Hakk'ın afü sıfatından nasip alabilmenin en mühim tezahürü de nefse ne kadar zor gelirse gelsin Allah'ın kullarına karşı affedici olmaktır. Böylece ilahi affa layık hale gelebilmektir. Şu hadise ne kadar ibretlidir. Hazreti Ebu Bekir, Mistah isimli bir fakire devamlı olarak yardımda bulunuyordu. Kızı Hazreti Ayşe'yi hedef alan ifk hadisesinde onun da iftiracılar arasında yer aldığını görünce bir daha ona ve ailesine iyilik yapmayacağına dair yemin etti. Hazreti Ebu Bekir'in yardımı kesilince Mistah ve ailesi perişan bir hale düştü. Bunun üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere, mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler, bağışlayıp geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Nur 22. Bu ayeti kerimenin nüzulünden sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ben elbette Allah'ın beni bağışlamasını isterim," dedi. Ardından yemin kefareti vererek yapmış olduğu hayra devam etti. Demek ki Allah'ın kullarını affedebilmek, ilahi affa nailiyet vesilesidir. Dünyevi tarafı zor ve acı olsa da ahiretteki meyvesi çok tatlı olan büyük bir fazilettir. Elbette ki bu fazilet kişinin şahsına karşı işlenen kusurlarda söz konusudur. Yani zararı umumi olmayan ferdi ve hususi kusurları şayet mağdur olan kimse isterse affedebilir. Fakat bir kusur toplumu, kamuyu, milleti, ümmeti alakadar ediyorsa orada affedicilik bir fazilet olmaktan çıkar, bir nevi haksızlığa dönüşür. Mesela Allah'a, Resulüne, İslam'a, Kur'an'a velhasıl mukaddesatımıza saldıran veya ümmeti Muhammed'i ifsad etmeye çalışan, Müslümanlara zulmeden kişi veya odaklara müsamaha gösterilemez. Zira bu nevi durumlarda af ve müsamaha göstermek, zalimleri cesaretlendirmektir. Zulmü teşvik etmektir. Mazlumlara merhametsizliktir. Nitekim şahsına karşı işlenen kusurlarda son derece affedici olan, kendisini taşlayan taiflerin dahi helaki için değil, hidayeti için dua eden şefkat ve merhamet peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi reci ve bir-i maune hadiselerinde Kur'an muallimlerini katleden müşriklere tam bir ay boyunca her gün beddua etti. Zira iman, layıkına muhabbet duymayı gerektirdiği gibi müstehakkından da nefret etmeyi gerektirir. Gerçek bir imanın tezahürü olan hubbifillah, Allah için sevmenin hemen yanı başında yine imanın bir gerçeği olan buzifillah, Allah için buğz etmek vardır. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, öd ağacı tek başına güzel kokmaz, ancak ateşin üzerine konulunca amber gibi kokar. Zorluklar, iptilalar, meşakkatler, bazı istidatların ortaya çıkmasına, kabiliyetlerin inkişafına, şahsiyetlerin olgunlaşmasına vesiledir. Yani hamlıktan kurtulmak, çile ateşinde pişmekle mümkündür. Denizle karanın birleştiği sahillerde bazı taşlar vardır. Dalgalar tarafından asırlardır dövüle dövüle pürüzlerinden arınmış, ayrıca granit gibi de sertleşmişlerdir. Artık kolay kolay kırılmazlar. Hakikat yumruklandıkça kuvvetlenir denildiği gibi, insan da çile ve meşakkatlere tahammül edebildiği ölçüde manen metanet ve mukavemet kazanır. Bunun en büyük misali peygamberlerdir. Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulları olan peygamberler, en ağır çilelerle imtihan edilmişlerdir. Mesela, zahiren en rahat bir dünya hayatı yaşadığı düşünülen peygamber, Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Onu dahi Cenab-ı Hak ağır bir imtihandan geçirdi, tahtında ölü bir ceset gibi bıraktı. Hazreti Musa, yetiştiği saray hayatının ardından Medyen çöllerinde garip ve yalnız bırakıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım buyurdu. Velhasıl, peygamberler, evliyaullah ve manevi derecelerine göre salih müminlerin hayatları hep çileler içinde geçmiştir. Zira bu imtihanlar nefislerin tezkiyesine, derecelerin terfiine, kalbi hayatın terakkisine vesiledir. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. Her zahmete kızmakta öfkelenmektesin. Her terbiyesize kin gütmektesin. Peki ama cilalanmadan nasıl ayna olacaksın? Ay geceden ürkmediği, karanlıklardan kaçmadığı içindir ki nurlandı, ışık saçmaya başladı. Gül de o güzel kokuyu dikenle hoş geçindiği için kazandı. Diğer taraftan başa gelen zorlukları, günahlara kefaret ve manevi derecenin yükselmesine vesile olarak görmek, onlara sabredip tahammül etmeyi de kolaylaştırır. Bu şuurdan mahrum gönüllerse en ufak bir meşakkatle karşılaştıklarında şikayet, isyan veya ümitsizliğe kapılarak bunu içinden çıkılmaz bir problem haline getirirler. Nitekim bugün maddi refahın zirvesindeki batıda pek çok psikolojik buhran ve hatta intihar vakaları görülürken, zalim Siyonistlerin insanlık dışı zulüm ve işkencelerine direnen masum müminlerde intihar hadiselerinin görülmeyişi son derece ibretlidir. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, ermişlerden biri bir pehlivan görmüştü ki, kızmaktan ağzı köpürmüş, bir şeye fena halde canı sıkılmıştı. Buna ne olmuş böyle diye sorunca biri şu cevabı vermiş. Filanca adam ona hakaret edip sövmüş. Ermiş zat demiş ki, bu adam bin batman taşı kaldırıyor da bir sözü kaldıramıyor mu? Öfke iki türlüdür. Biri ham nefislerin öfkesi, diğeri ise manen terakki etmiş olgun şahsiyetlerin öfkesi. ham nefislerin öfkesi, gözü karartan, aklı ve gönlü perdeleyen, sonrasındaysa nedamet ve mahcubiyetten yüz kızartan bir cinnet halidir. Kalben tekamül etmiş bir mümin ise, celallendiği zaman bile nefsini ve iradesini kontrol altında tutar, hak ve adaletten asla şaşmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, güçlü ve kuvvetli pehlivan, herkesi sallayıp yere yıkan kimse değildir. Asıl kahraman, öfke zamanında kendini tutabilen kişidir, buyurmuşlardır. Şüphesiz ki bu dirayeti sergileyebilmek, güzel bir manevi terbiye ve irade eğitimi gerektirir. Bundan dolayıdır ki öfke kontrolü hususunda da hak dostlarının irşatlarına gönül vermek ve onların fazilet dolu hallerini örnek almak icap eder. Şu hadise ne kadar ibretli bir misaldir. Bir gazada Hazreti Ali radıyallahu anh bir düşman neferini altına almış, onu öldürmek üzereydi. Ölümün pençesine kendisini kaptıran adam, acizlik içinde iğrenç bir davranışa meylederek Hazreti Ali'nin mübarek yüzüne tükürdü. Ehl-i Beyt'in bahadır bir ferdi ve Allah'ın aslanı olan Hazreti Ali radıyallahu anh için cihat meydanında alt ettiği kafirin kellesini o an bir hamlede uçuruvermek işten bile değildi. Fakat o, nefsinin galebesinden endişe ederek birdenbire durdu ve elindeki peygamber armağanı olan Zülfikar'ı yavaşça yere indirip düşmanını öldürmekten vazgeçti. Yerde perişan vaziyette yatan ve rakibinin son bir hamlesiyle ölmeyi bekleyen adamcağız bu hale pek şaşırdı. Zira o, tükürmek suretiyle yaptığı çirkin hareket neticesinde Hazreti Ali'nin öncekinden daha şiddetli bir öfkeyle karşılık vererek kendisini öldüreceğini düşünmüştü. Fakat düşündüğü gibi olmadı. Hayal edemeyeceği bir hakikatle karşılaştı. İslam ve gönül kahramanı olan Hazreti Ali'nin bu davranışına akıl erdiremeyen o düşman hayretle merakla sordu. ''Ya Ali, beni tam öldürecekken niye durdun? Niçin öldürmekten vazgeçtin?'' Ne oldu ki şiddetli bir hiddetten tarifsiz bir sükûna geçtin? Bir şimşek gibi çakmaktayken bir anda fırtınasız, sakin bir hava gibi duruluverdin. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle dedi. Ben, Hazreti Peygamber'in bana armağan ettiği bu zülfikârı ancak Allah yolunda sallarım. Buna asla nefsimi karıştırmam. Çünkü ben Allah'ın aslanı ve onun kılıcıyım. Nefsimin kibir ve gururumun değil. Sen yüzüme tükürmekle beni kızdırmak ve hakaret etmek istedin. Ben o an hiddete kapılsaydım, seni nefsime tabi olmak gibi bir mümine yakışmayan adi bir sebeple öldürecektim. Halbuki ben gururumu tatmin için değil, Allah için gaza etmekteyim. Gördüğü bu ruh asaleti karşısında o düşmanın gönlü dirildi. Ardından dostluk sırrını kavradı ve Hazreti Ali'nin yüce ahlakından hisse alarak imanla şereflendi. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, ''Nabzını doktora göster, afiyet ümit etmen o zaman makul ve mantıklı odur.'' Her iş için ehline müracaat etmek gerekir. Dişi ağrıyan dişçiye gitmeli, soracak meselesi olan bir bilene danışmalıdır. Fakat bunların da işinin ehli olması elzemdir. Nasıl ki işinin ehli olmayan bir doktor, hastasını canından edebilirse, ehli olmayan alimler de insanlığı doğruya sevk etmek yerine yanlışa yönlendirebilir, irşad etmek yerine idlal edebilirler. Nitekim Cenab-ı Hak, ayet-i kerimede Beni İsrail alimlerini kitap yüklü merkeplere teşbih ediyor. Zira o alimler hakikati bilirler, yani zihinlerinde bilgi vardır fakat kalplerinde takva olmadığından kendileri amel etmezler. Nefsani menfaatleri için hakikatleri çarpıtırlar. Dolayısıyla alim etiketli diye böyle kimselere başvuranlar fayda yerine ancak zarar görürler. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz de çok sevdiği sahabilerinden biri olan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a şu ikazda bulunmuştur. Ey İbn Ömer, dinine iyi sarıl, dinine iyi sarıl. Zira o senin hem etin hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine çok dikkat et. Dini ilimleri ve hükümleri istikamet ehli alimlerden al. Sağa sola meyledenlerden alma. Mevlana Hazretleri'nin tabiriyle, bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. Dolayısıyla hakikati, huzuru ve ebedi saadetin yolunu yanlış adreslerde aramak faydasız, hatta zararlı bir yorgunluktan ibarettir. Mesela günümüzde İslami şuurdan mahrum bazı kimseler ağır bir travma geçirdiklerinde yahut ruhi bir boşluğa düştüklerinde yanlış adreslerde şifa ve teselli arayışına girebiliyorlar. Kimisi Uzak Doğu dinlerinin ritüelleri olan yogada, meditasyonda, kimisi öküzleri ilahlaştırıp ölülerini yakan Hinduların batıl felsefelerinde, kimisi paganizm, putperestlik bakiyesi bir takım hurafelerde, kimi şamanizm kalıntısı totemlerde, kimi uyuşturucuda, alkolde, kumarda, kimi batıdan tercüme kişisel gelişim kitaplarında, kimi de aklı putlaştıran filozofların müteverrim fikirlerinde huzur arıyorlar. Halbuki filozoflar kendilerini kurtaramamışlar ki insanlığı kurtarsınlar. Gerçekten de aklın cinnetine giren nice filozofun hayat hikayesi akıl hastanelerinde veya intiharla neticelenmişken sahiplerine bile huzur verememiş o fikirler başkalarını nasıl kurtarsın? Bugün alkol, uyuşturucu ve kumar illetinin toplumun bazı kesimlerinde ciddi bir kangrene dönüşmüş olması da ruhi açlığın yanlış adreslerde giderilmeye çalışılmasının acı neticelerinden biri. Gönüllerde Allah sevgisi ve korkusu olmayınca helal haram demeden kolay yoldan para kazanma hırsı da toplumu birçok felakete sürüklüyor. Velhasıl doğru bir manevi iklimden mahrum kalanlar, ruhi tatminsizliklerinin telafisini, nefsani ve şeytani zevklerde huzuru maddiyatta arıyorlar. Yegane hak din olan İslam dışında bir manevi huzur arayışının insanı çıkmaz sokaklara götüreceği muhakkaktır. Ne kadar şükretsek az ki bizler İslam medeniyetinin mensupları olarak büyük bir manevi hazineye sahibiz. Bizim en büyük huzur, şifa ve teselli kaynağımız Allah Teala'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim'dir, imanımızdır, ibadetlerimizdir. Zikrimiz, istiğfarımız, duamızdır. Birbirini yıkayan iki el gibi olan din kardeşlerimizdir. Mesela bir mütefekkir der ki, namaz psikiyatrik bir tedavidir. Çünkü namaz kılan kendini yalnız hissetmez. O en büyük güce bağlıdır. O gücün inayeti, yardımları içindedir. Namazı huşu içinde kılan bir toplumda psikiyatrik hastalık olmaz. Bizler sahip olduğumuz bu manevi hazinelerden gafil kalırsak, bunların kıymetini bilmezsek, hatta bu değerlerimize düşman olursak, saadeti sefalet çarşılarında arama hamakatinden hiçbir zaman kurtulamayız. Günümüzde yanlış adreslerden medet umma gafleti problemleri çözüme kavuşturamadığı gibi maalesef daha da kördüğüm haline getiriyor. Çocuğu narkotik müptelası olmuş, milli ve manevi değerlerine düşman kesilmiş, suç örgütlerinin gönüllü bir kölesi haline getirilmiş nice anne baba, polisiye tedbirlerin yetersiz kaldığını, rehabilitasyon merkezlerinin ihtiyaca cevap vermekten ne kadar uzak olduğunu gördükçe çaresizlik içinde feryat ediyor. İnsanı en iyi tanıyan, onun ihtiyaçlarını en iyi bilen ve bunun çarelerini en isabetli şekilde tayin ve tanzim eden, muhakkak ki onu yaratmış olan Allah Teala'dır. İnsanı dünya ve ahirette huzura kavuşturacak en doğru bilgiyi de ancak Allah Teala verebilir. Bu bakımdan gerçek huzur kalbin vahiyle buluşmasında, yaşantımızın vahiyle ahenk teşkil etmesindedir. Eskiden dergâhlar toplum için adeta bir manevi rehabilitasyon merkezi gibiydi. İşi bozulan, evinde huzursuzluk yaşayan dergâha gidiyor, orada sohbetin, zikrin, tefekkürün manevi ikliminde adeta ruhi bir tedavi gördükten sonra yeniden müsbet bir enerji ve huzurla dolarak topluma dönüyordu. Bugün de kalpleri bir dergah haline getirmek gerekiyor. Zira günümüz toplumlarının en büyük problemlerinden biri, gönül ehli salih kimselerin son derece azalmış olması. Bunun için önce kendimizi, sonra da ulaşabildiğimiz bütün gönülleri bir rahmet dergahı kılmaya gayret etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'in 11 yerinde emri bil maruf, nehyi anil münker, yani tebliğ ve irşat sorumluluğumuz hatırlatılıyor. Fakat kendisi uyuyan, başkalarını uyandıramaz. Boş bardakla ikram olmaz. Bunun için evvela kendimizi ilim, irfan ve ahlak bakımından ihya etmeli, sonra da gücümüz yettiğince toplumun derdine derman olmaya gayret göstermeliyiz. Yüce Rabbimiz, hakkı hak bilip uymayı, batılı da batıl bilip uzak durmayı, rızasına medar olacak salih amellerde bulunmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2024 sayısında yer alan ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Şeyh Sadi Rahmetullahi Aleyh 6 başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.